Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan yayını paylaşsın Periskop izleyicileri. Yayını paylaş tuşundan, ben de sosyal medyadan hemen yapayım. Diğer dostları çağıralım. Hep beraber oturalım, konuşalım. Yaşamımızda yine... Kimin neden yaptığını bilmediğimiz, aslında bildiğimiz de çok fazla ya bu kadar olmaz diyerek üstesinden biraz geldiğimiz ama dün akşam atılan geri adımla birlikte ya biz bunu niye yaşadık diye sorgulamak zorunda olduğumuz bir temel gerçeği konuşacağız bugün. Ve yayının başlığı aslında bakarsanız bugün benim anlatacağım mı, derdimi, meramımı tam anlamıyla gösteren bir başlık. Çünkü uzunca bir süredir, belki hayatımızın son 10 yılını şöyle bir göz önüne alacak olursak, 12 Eylül 2010 referandumundan sonrası doğrusunu isterseniz, o günden itibaren çok daha net şekilde görülüyor çünkü, hayatımızın çok büyük bir bölümü, yaşam tarzı, yaşam tarzına müdahale, geleceğe ilişkin inançlar, etkiler, değerlendirmeler, bütün bunlarla birlikte elimizden kepçeyle alınıyor. Sonra biz onu kaşık kaşık hatta çay kaşığının ucuyla aldığımız zaman sevinir hale geliyoruz. Bugün biraz bunu konuşalım istiyorum. Derdim umutsuzluk, karamsarlık pompalamak falan değil. Tam tersine eğer çay kaşığıyla bile alabiliyorsak aslında bu kepçeyle alacak kadar güçlü olandan daha güçlü olduğumuzu gösterir bizim. Çünkü bu inancı, bu direnişi sergileyebilmektir. Yaşam dediğimiz şey bu değil mi zaten temelde? Biliyorsunuz Kültür Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruyla aslında bunların hepsi hani bir bakanlığın ismiyle bağdaştırmak ne derece doğru bunu da tartışmak gerekir diye düşünüyorum ama sonuçta tek kişinin kararıyla oluyor. Tek kişinin düzenlemesi, değerlendirmesiyle oluyor bunlar. Zaten 2016 yılından 15 Temmuz'dan beri o kararnamelerle bir sabah çıkartılan kararnamelerle hayatın bir yerden bir yere alınıp sürüklenmesi son derece kolay. Çok rahat oluyor bu işler. Ama hep üzerinde başka birinin ismi oluyor. Yani Kültür ve Turizm Bakanı oluyor. Ne bileyim işte Sağlık Bakanı'na da oluyor. İçişleri Bakanı'nın 81 ile yolladığı genelge oluyor. Bir yerin valisi oluyor mesela. İstanbul valisi, Ankara valisi, Diyarbakır valisi oluyor. Bir yerin belediye başkanı oluyor ki bazılarının hayatla alakası yok. Yani kayyum olarak atanıp oturtulmuş insanlar. Ama biri oluyor, mutlaka biri oluyor. O biri adını yazıyor, altına bir imza çakıyor ve deniyor ki mesela pandemi koşulları gereğince koronavirüs 19 tedbirleri, salgın tedbirleri çerçevesinde açık alanlarda yapılacak her türlü opera, bale, tiyatro gösterileri ertele yasaklanmıştır. Şimdi insanlar haliyle şunu söylüyor. Biz de biliyorsunuz geçen hafta boyunca sürekli konuştuk ve dedik ki ya bu o kadar aptalca bir şey ki insanların gözünün içine soka soka yaptığınız bir şeyin sizin yararınızı olduğunu düşünmeniz her türlü aptallığın ötesinde zaten. Niye? Çünkü şöyle şeyler oluyor. Bu yasaklama kararının hemen ardından bir parti toplantısı yapılıyor ve parti toplantısının isminde 100 bin üyenin kabulü diye bir cümle var. Yani bir sinemaya, tiyatroya, herhangi açık havada yapılacak bir etkinliğe, kapalı alanda yapılacak bir etkinliğe, salgın tedbirlerine uyulmak şartıyla düzenlenecek her türlü etkinliğe ilişkin katılım sayısı belli. Yani Türkiye'nin en büyük, en büyük konser salonu kaç kişiliktir? Yani gitseniz Aspendos'ta bugün açık olsa mesela Aspendos konserlere gösterilere açık olsa kaç bin kişiyi yiyebilirsiniz oraya? İstanbul'da harbi açık havada mesela insanları oraya oturtsanız kaç yüz bin milyon kişi orada olacak? Hepimiz biliyoruz yani sonuçta 1500, 2000 hadi sıktın stadyumda yaptın 35 bin 40 bin bizim daha büyük stadyumuz yok ki. Yani bazıları Türkiye'ye 100 binlik stat şart kardeşim bu futbol bu seyirciyle birlikte artık statlara sığmıyor falan diyor ama sonuçta futbol bile bir şekilde seyirciden arındırılmış durumdayken bunu tutup tiyatroya başka bir şeye başka bir yere endekslemek son derece aptalca bir şey. Ama daha acıklısı siz böyle bir parti toplantısı yaptıktan sonra insanlar haliyle şu soruyu soruyorlar sizin yandaşlarınız da dahil olmak üzere ama bu saçma olmadı mı ya? Üzerine hemen bir gün sonra üstelik altın annem dedim ya birinin imzası oluyor. Mesela valinin imzasıyla yayınlanıyor bu ama vali kendi yazdığını reddetmek zorunda kalıyor 2 gün sonra. Çünkü ortaya çıkıyor ki burada yayında konuştuğumuz gibi yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkilileri devlet biziz dedikleri için valiye haber verme zorunluluğu bile hissetmemişler. Sallamamış kimse. Apar topar yasak erteleniyor 2 gün sonraya. Yani şu söyleniyor insanlara. Tamam bak parti toplantısı da yapılacağı için bu yasak kararı 2 gün ertelendi. 12 Eylül'den itibaren değil 14 Eylül'den itibaren. Yani virüs 2 gün daha bulaşmayacağına söz verdi bize. Söz verdi. Konuştuk, müzakeremizi yaptık. Gayet anlayışlı bir virüs çıktı. Dedi ki tamam abi dedi. Tamam. Hocam dedi ben 2 gün daha size dedi müsaade edeyim ama 14'ünden sonra dedi kimseyi tanımam. Dalarım vallahi dedi bütün toplumu Ankara'dan İstanbul'a kadar önüme kim geldiyse dizerim. Eyvallah dedik yaptık. Şimdi bu toplumun gözünün önünde o kadar net bir şekilde yaşanıyor ki insanlar çıkıp haliyle şunu söyleyebiliyorlar. Ya bu saçmalık kardeşim. Bakın bu işin devleti yönetenler açısından 2 türlü kötülüğü var. Bir tanesi yönetime olan inancın, ikna kabiliyetinin azalması ki insanlar haksız değil. Ya bunu yapabilen bir yönetime niye güveneceksiniz ki? Bunun akılla, izanla bir alakası yok. Üstelik daha bundan 3 hafta önce alay-ı valayla açıyoruz Ayasofya'yı 350 bin kişi cuma namazına gelecek diye yaşanan, oradan cuma namazına götürülenler, farklı illerden taşınanlar, sonra onların kendi memleketlerine dönüşleriyle birlikte patlayan koronavirüs vakaları falan. Bunlar ortadayken siz tutup böyle bir değerlendirme yapıyorsunuz ve insanlar gülüyor. İkinci sakat tarafı da şu. İnsanlar bir süre sonra virüs konusundaki o hassasiyetlerini kaybetmeye başlıyorlar. Niye? Demin dedim ya 2 gün boyunca bulaşmayacağına söz veren bir virüs çıkıyor ortaya çünkü. 12'sinde başlayacak olan yasaklar 14'ünü ertelendiği zaman insanlar haklı olarak şunu düşünüyor. Bir dakika o zaman demek ki hafta sonu bulaşmayacak bu. E o zaman hafta sonu biz istediğimizi yapabiliriz. Yani herkes Türkiye'de şu açlığa sahip değil. Hiç kimse kendini kandırmasın. Hiçbirimiz kendimizi kandırmayalım. Açın salonları koştur koştur sinemaya tiyatroya gideceğiz biz. Tiyatro izlememiz lazım. Deliriyorum. Hemen izlersem yırtacağım falan. Böyle bir şey yok. Ama pikniğe, açık alanlara, hani birilerinin koronavirüsün yayılmasının asıl gerekçesi olarak gösterdiği plajlara falan akın ediyor ya. İnsanlardaki o hassasiyeti de yok etmiş oluyorsunuz aslında siz bu saçma sapan gevşemelerle. Geçmişte de yaşadık biliyorsunuz biz bunu. Mesela düğünlerle ilgili yayınlanan genelgeyi burada oturup eleştirdik. Dedik ki kardeşim düğün uzamayacak diyorsun. Tamam anladım. 1 saat diyorsun. Eyvallah onu da anladım. E iyi ama düğüne gelenler kapıda damadın gelinin yakınları hiçbir şey yoksa anası babası yoksa onun bir yakını tarafından karşılanmıyor mu? E oradan itibaren insanlar bir araya gelmeye başlıyor zaten. 1 saat yani bunun için 1 saat boyunca virüsün bulaşmayacağını düşünmek, sonrasında bulaşacağını düşünmek ne derece akıllıca? Dün, ay yaşayın Eren Şimşek, tam da bunu söyleyecektim. Dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı sanki bugüne kadar bütün kararları kendi verirmiş gibi ki burada çok gülmüştük hatırlayacaksınız. Ligler biz konuştuk oynanacak. Ertesi gün çat. Oynanmıyor ya konuşuldu tamam söylendi oynanmıyormuş. Dün Ümraniyespor'la ilgili bir açıklama yaptı. Ben sosyal medyada okuduktan sonra gerçekten kanım dondu. Ve bunu gerçek iyi bir şeymiş gibi anlatıyorum. Ümraniyesporlu bir grup futbolcu da koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendilerinden ricacı olduğunu ve maça çıktıklarını söyledi. Yani burada asıl olan hayatı devam ettirebilmek için bir takım etkinliklerin yapılmasıysa o zaman soru şu. Sizin belirlediğiniz etkinlikler mi olacak bunlar? Yani Okçular Vakfı'nın düzenlediği herhangi bir etkinlik açık olacak. Ayasofya'ya gidiş açık olacak. Hafta sonu boyunca hafta sonuna gidene kadar bütün vakit namazları her şey açık olacak. İbadet konusunda bir sıkıntı olmayacak. Ama tiyatroya gitmek isteyen insanlara denecek ki bir dakika bulaştırıyorsunuz. Bu inanç eksikliği aslında hepimizde virüse yönelik olarak o bulaş riskinin de ne kadar küçümsenebileceğini gösteriyor. Çünkü insanlar haklı olarak şunu düşünüyorlar. Devleti yöneten kendi açısından önemsiz gördüğü şeyleri küçümsüyorsa ben de küçümserim. Televizyon haberlerinde sıkça görüyorsunuz muhtemelen. Hepiniz denk geliyorsunuz ve demin söylediğim gibi kanınız donuyor. Mesela bir pazarcı şunu söyleyebiliyor yanına gelen zabıtaya. Senin güzel hatırını Çin takayım ama ben çok daralıyorum. Birazdan indiririm maskeyi. Oysa pazar alanında bundan 4 ay kadar önce aşağı yukarı şunu görmüştük biz. Öyle tedbirler alınacak ki hani devlet yönetenler eliyle yaptırılan haberlerdi onlar. Pazarın girişinde şu kadar insan bekleyecek. Arada bu kadar insan gezecek. çıkışında şu kadar insan olacak. Mesela gittiğiniz bütün süpermarketlerde, hepsinde, kapılarında şu kadar metrekare alana sahibiz, o yüzden aynı anda şu kadar insan olacak sözünü okuyorsunuz, değil mi? Peki, açık yüreklilikle soruyorum size, uygulanıyor mu şu anda? Kimse kendini kandırmasın. Onlar tedbirlerin ilk döneminde yapılan şeylerdi. Doğrudur, yapıldı. Çünkü insanlar korktu. Şu anda bu işle uğraşan insanlar kadar vatandaşın da inançsızlığından söz etmek zorundayız artık. Vatandaş da sallamıyor ki. Umrunda değil. Çünkü yönetenin bu tavrını gördükten sonra her şey değişiyor. 6 ay boyunca sinemayla, tiyatroyla, operayla, konserle, baleyle uğraşan pek çok sanatçı dostum bütün konuşmalarımızda aynı şeyi söyledi. Bu insanlar şöyle yaklaşılan insanlar genelde toplumda bakıldığında. Ya bunlar çok para kazanıyor kardeşim. Bir yıl boyunca orası senin, burası benim. Koşturuyor, konser yapıyor, gösteri yapıyor. Tüm Türkiye'yi dolaşıyor, yurt dışı turneleri falan var. Bunların kulaklarından para çıkıyor ya. Kulaklarından para çıkıyor. Pandemi koşulları en çok sıradan insanı etkiledi. Oysa bakın bu işle ilgili düşünülmeyen bir nokta var. Sanatın sergilenebilir olması ancak sergilenebilirliğin sürekli olmasıyla mümkün. Ne demek istiyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani siz bütün dünya tarafından ortaya çıkışınız, tek bir durum için binlerce, milyonlarca dolarlık bir konser ücretiyle karşılanan bir grup değilseniz, bir şarkıcı değilseniz, müteveffa Michael Jackson değilseniz mesela, Pink Floyd değilseniz, 60 senede bir araya gelip son bir konser vereceğiz, dağılacağız demiyorsanız, yıllar önce ortadan kaybolmuş ABBA topluluğu değilseniz, sizin bir seferlik görünürlüğünüzün karşılığında alabileceğiniz para 6 ayınızı, 1 yılınızı falan idare edecek bir para değildir. Siz evet çok gezersiniz, çok çalışırsınız, çok insanın huzuruna çıkarsınız ama o döngünün sağlanabilmesi için tek bir sefer yeterli değildir. Yani bu sürekliliktir şart olan. İlk kez böyle bir şey yaşıyor bütün toplum. Bütün dünya yaşıyor aslında. Ama ülkeler buna karşı kendi tedbirlerini de aldılar. Mesela en çok örnek gösterilen ülke olarak söyleyebileceğimiz Almanya, doğrudan başbakanın ağzından yapılan açıklamayla dedi ki 6,5 milyon euroluk bir kaynak ayırdık. Bu dönemde çalışamayacak çünkü kimse. Biliyoruz. Kanada benzer bir destek yaptı, hatta bir adım daha öteye geçti. Yeni Zelanda bazı düzenlemeler yaptı, bir adım öteye geçti. Bazıları bunlardan mesela hayat kadınları, onlar da çalışamayacak kardeşim, onlara da şu kadar ücret diye çıkardı. Ama herkes dışarıda tuttuğu bir grubu gösterdi. Sanatçılar da onlar. Sanatçılar, yani toplumun aslında bu tarz dönemler de dahil olmak üzere kendiyle barış içinde yaşayabilmesi, kendi sıkıntılarını biraz unutabilmesi için bir şeyler yapan insanlar. Onlara bir kaynak ayrılmak zorundaydı. Bizde oldu mu? Bizde öyle bir şey olmadı. Bizde hiç öyle bir şey olmadığı gibi tam tersine bir de mücadele yolu seçildi. Öyle ağır şeyler söylendi ki sanki bugüne kadar koronavirüsün bu kadar yayılmasının temel gerekçesi, temel nedeniymiş gibi insanlar ittirdiler. Toplumun önüne attılar. Hep konuştuğumuz gibi düşman lazım çünkü. Bir düşman çıkaramazsanız sizin gücünüzün yanında hizalanacak insan bulamıyorsunuz. Tiyatro sanatçıları, özel tiyatrolar, devlet tiyatrosu sonuçta bu işin biraz daha dışında kaldı. Ödenekli tiyatrolar biraz daha dışında kaldı çünkü sanatçıların bir maaşı vardı. Ama özel tiyatrolar, tiyatro sanatçıları açısından baktığınız zaman, konser düzenleyerek hayatını geçiren insanlar açısından baktığınız zaman, onlar çok acayip bir yerde durdular. Çünkü para verecek kimse yoktu. 6 ay boyunca duran hayat, kendi içinde bir getiri sağlayabilecek durumda değildi. Çünkü demin söylediğim gibi süreklilikle mümkün ancak bu. Yani sizin bir defa görünmeniz bunu sağlamıyor. Türkiye'nin dört bir yanında, her yeri gezerek insanlara kendi hikayelerini anlatan çok sevdiğim bir dostum Levent Üzümcü, bakın yayını izliyor şu anda. Levent Türkiye'yi 4 kere falan turladı herhalde bu gösteriyle. Anlatılan senin hikayendir. İnsanlara bunu anlatıyor çünkü. Benim burada duruşum seni yanıltmasın. Ben senim aslında. Bunu anlatıyor insanlara. Ama bunu yapabilme imkanı elinden alındığı günden itibaren artık Levent'in anlattığı hikaye değişmedi. Yine senin, benim hikayem o. Ama sürekliliği elinden alındığı için o hayat durmaya başladı. Pek çok özel tiyatro için geçerli bu. Aslında sizin önde olan sanatçılarıyla toplumun çok önünde gördüğünüz, ya acayip bir hayat yaşıyor bu adam, bu kadın var ya, bunun şatoları falan vardır dediğiniz insanlar 6 aydır yaşamlarının durma tehlikesiyle karşılaştılar. İnsanlar şunu bilmiyor ki bir sanatçı, çok küçük örnekleri vardır bunun, doğrudur, ama bir sanatçının aslında hayatını devam ettirebilmesi için bir takım yatırımlar yapması gerekir. Yani yatırım nedir? En fazla bir sanatçının aklına gelecek şey şudur. Bütün dostlarımdan bildiğimi söyleyeyim mesela size. Şunu yaparlar. En fazla başını sokabilecek bir ev alır. Belki biraz da hayatını başka bir yere nakledebilmek için belki de bir yazda olur. O kadar. Onun dışında çok böyle yatırım bilen insanlar, oradan oraya götürülen getirilen insanlar falan yoktur ortada. Böyle bir durum yoktur. Ve insanlar bu duruma gelmişken işin ikinci boyutunu kimse düşünmedi. Biz sadece sahnenin üzerindeki insanları görüyoruz. Yani bir konser alanına gittiğiniz zaman siz çok sevdiğiniz bir şarkıcıyı izliyorsunuz sadece. Oysa onun arkasında çalan orkestra bile değil doğrusu. O sahnenin arkasındaki insanlar var. Yani sizin gördüğünüz tek bir konserlik, belki hayatınızdan 2 saati, 2,5 saati, 3 saati ayırıp gittiğiniz o konserde sizin izlediğiniz şarkıcı değil. O konser alanının, sizin giriş çıkışınız ve evinize gidişiniz arasında kalan bütün zamanını ayarlayan insanlar. Yani emekçileri var bu işin. Tiyatro için, opera için, bale için de geçerli bu. Ama dediğin gibi mesela bale sanatının ödenekli grubun içinde olduğunu düşünürsek bunu gönül rahatlığıyla bir kenara çekebiliriz. Opera aynı şekilde Türkiye'de devlet eliyle yapılıyor. Ama tiyatrocular, konser düzenleyenler, bunlar ayrık otu gibi kaldılar toplumun önünde. Bir yandan hırpalanan bir grup, koronavirüsün yayılma nedeni olarak gösterilen grup. İkincisi, daha önemlisi, ya yaşama şansı yok bu insanların. Bunun üzerine tiyatro kooperatifi bir açıklama yaptı. Dedi ki ardı ardına tiyatrolar kapanmaya başlayacak kardeşim. Bak gidiyoruz artık. Gerçekten gidiyoruz. Yani sizin salonunuzun olması, bir salona sahip olmanız hayatınızın çok yolunda gittiği, mesela çok zengin bir insan olduğunuzu göstermez. Çünkü devlet sanat üzerine uyguladığı vergilerle, belediyenin aldığı bir takım katkı paylarıyla falan zaten oradan kendi, hani açıkça argo tabiriyle söyleyelim, kendi manosunu alır sakalını. Onun üzerinde bilet üzerindeki bütün vergilerle falan devlet alır onu zaten. Ama kalanıyla yaşamak bir şekilde mümkünken gösteriler durduğu andan itibaren hayat hakkı tanınmaz bu insanlara. Ve bütün toplum, sanattan hoşlanan, sanatı seven herkes aynı şeyi söyledi. Geçen haftaki durum. Ya kardeşim bunu yasaklıyorsun ama 100 bin kişilik parti toplantısı yapıyorsun. Giresun'da üst üste 2 tane miting yapıyorsun. 2 tane miting yapıyorsun. Çay atıyorsun insanların kafasına. Ama sonra diyorsun ki tiyatrodan bulaşıyor. Konsere gitmeyin. Ölürsünüz. Covid olursunuz. Dün akşam ikinci bir duyuru daha yapıldı. İkinci bir duyuru yapıldı yapılmasına da duyurunun nasıl yapıldığı ayrıca bir tartışma konusu. Duyurunun içeriği ayrıca bir tartışma konusu. Çünkü biz şunu gördük ki duyuru açık bir duyuru değil. Yani öyle bir çaba içinde, öyle bir süratle yapılmış ki belli ki önü sonu hiçbir şey ayarlanmamış. Çünkü denildi ki, tam ifadesiyle söyleyeyim size, karıştırmayalım, hani birileri diyor ya sürekli olarak bu ülkede benim sözlerim cımbızlanmış. Yok ya, sözü cımbızlamaya hiç gerek yok. İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, altta birinin imzası olması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın imzası var. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleriyle opera ve bale temsilleri bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayınlanan kültür ve sanat tesislerinde kontrollü normalleşme süreci genelgesindeki kurallara uyulmak koşuluyla il hıfzı sağ kurullarınca alınan kararlar kapsamının dışına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yani ya serbest işte. Kime serbest? İşte tiyatro gösterim, opera, bale temsilleri. Ya kardeşim bak şimdi, bir tiyatro salonu tek başına sadece bir tiyatro salonu değildir. O salonda başka işler yapabilirsin. Gerçekten. Mesela konser salonu olarak da kullanılabilir yokluk anında o. Konser salonları normalde akustik düzen çerçevesinde farklı organize edilir ama hani biz bulduk da bunuyoruz diyebilecek bir duruma sahip olmadığımız için en azından orada yapılır. Mesela konserler açık mıdır burada? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Niye? Ya demin söylediğim gibi. Çünkü bu iş apar topar yapılmış, apar topar bozulmuş bir iş. Neyin nereye gideceği düşünülmemiş ki. Şimdi buradan hareketle tiyatro gösterileri başlayacak. Deniliyor ki opera ve bale temsilleri. Ya bu şu anda Türkiye'de kaç tane opera ve bale grubu var Türkiye'de? Ödeneklilerin devletin elinde olanlar dışında. Devlet opera ve balesi dışında. Yok ki. Belki bir iki küçük grup vardır. Onlar da bu dönem içinde ya kusura bakmayın ama sağda solda böyle bir gösteri gerçekleştirmiş falan değiller. O zaman burada bir tek grup kalıyor. Tiyatro gösterimleri. Ne yapacak bu insanlar? Mesela şu sorunun karşılığı ne olacak? Çok basit bir soru soracağım size. Tiyatro salonunda aynı tedbirler alınarak konser veren bir insan bu yasakların kapsamında mı, dışında mı? Mantıksız değil mi? Mesela o salonlarda, kapalı alanlarda konser yapılabilecek mi? Açık alanlarda ya da konser. Hayır, bu duyuruya bakacak olursanız mümkün değil. Yapamazsınız çünkü tek tek tanımlanmış sayılmış tiyatro gösterimleriyle opera ve bale temsilcileri. Yani işgüzar bir yetkili şunu söyleyebilir. Bir dakika ya, bir dakika kardeşim, burada opera diyor. Bir sentezer nasıl şarkı söylesin burada? Opera mı söylüyorsunuz? Yok, o zaman olmaz çünkü opera ve bale diyor. Yani o zaman şöyle şeyler katmak gerekecek. Mesela siz izlediğiniz bir stand-up gösterisinin tiyatro kapsamına alınıp alınmadığı tartışıla dursun. Diyeceksiniz ki ama gösterinin bir yerinde Ata Demirel bale yaptı ya. O zaman bunu oraya sokabiliriz. Bütün bunların derdi ne biliyor musunuz? Baştan beri konuştuğumuz şey aslında hepimizin bildiği bir gerçek. Bu işte yani sinemada, yani tiyatroda, balede, operada, konser işinde insanların bugüne kadar aslında yaşam motivasyonu olarak devleti yönetenlerin kendilerine seçtikleri şey, yani çok büyük rantlar, çok büyük paralar dönmüyor. O yüzden bunlar, bu insanlar kendi yağlarında kavrulmak zorundalar. Yasaklanabilir mi? Biz daha önce de gördük bu yasaklamaları. Bir tiyatro salonunun, salon demeyelim, açık havanın göbeğine mesela mescid inşa edildiğini gördük biz hep beraber. Çünkü bu insanların derdi sanatta falan değil. Zaten sallamıyorlar. Zaten sevmiyorlar. Toplumsal karşılığının olduğuna inanmıyorlar. Onun için mesela Okçular Vakfı'nın bir gösterisi Levent'in yapacağı bir gösteriden çok daha evla bu insanlar için. O nedenle de aklına ilk gelen öbürü oluyor. Okçular Vakfı'nın etkinliğini açalım biz. Yani Ahlat'ta Malazgirt'in yıl dönümünde binlerce insan bir araya gelsin devlet ricaliyle birlikte ama 60 kişi bir tiyatro salonunda bir gösteri izlemesin. Biz çok kısa bir süre önce, bugün ayın 16'sı, yani çok kısa bir süre önce, ayın 10'unda 6 gün önce Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 31.sinin kapanışını yaptık. 31.sinin. Salonun içinde toplasanız 60-65 insan vardı. Hepsi maskeliydi. Töreni sunan benim dışımda. Herkes maskeliydi. Ama biliyor musunuz? Biz o etkinliği aslında açık havada başka bir yerde planlamıştık. Oysa Ankara Valiliği'nin yayınladığı buna çok benzeyen abuk bir duyuru neticesinde apar topar değiştirmek zorunda kaldık. Neden? Bu tarz etkinlikler önceden duyurusu yapılmadan değiştirilebilecek şeyler değildir. Yani siz kafanıza estiği anda hemen bir şey yapıp ya da hemen bir şey yıkamazsınız. Sonuçta biletli gösterilerdir bunlar ve insanlar biletlerinin karşılığını almak üzere giderler oraya. Siz böyle davranırsanız bir süre sonra hani Büyük Önder'in söylediği gibi hayat damarlarından bir tanesi olarak görülen sanat toplum için ebedi istirahatgahına uzun bir yolculuğa çıkar. Doğrudur, sizin için zaten bir önemi yok. Çok umurunuzda da değil. Yani sanat diye bahsettiğiniz şey telmaşa işler çünkü sonuçta. Neden biliyor musunuz? Biz bu bunca yasağın içinde devleti yöneten kişinin himayesinde yapılmış seyircisiz konserler gördük. Ama bakın işte tam da ayrım orada çıkıyor. Kimdir devleti yöneten için muteber sanatçı? Sanatçı sıfatına sahip olmuş insan mı? Yoksa sanatçı unvanı birileri tarafından layık görüldüğü için bunu yapan insan mı? Kuruçeşme'de tek başına kimsenin izlemediği konserlere binlerce lira para harcandığını gördük. Bakın orada da sahne emekçileri vardı. Arkada o ses düzenini, ışıkları yapan, alanı organize eden o insanlar vardı. Ama birileri sevdiği için onlar para kazandı. Oysa sanatın böyle bir üzerinde böyle bir yükümlülük yoktur. Sanat illa birileri sevsin diye yapılmaz. Sanatçı kendi yaptığı şeyi topluma sunar, beğenisini ondan sonra almaya çalışır. Ama hazırda anahtar teslimi sanat diye bir şeyden bahsedilemez. Yayının başında söyledim ya, yaşamımızı kepçeyle çalanlardan çay kaşığının ucuyla almaya çalışıyoruz biz. Az önce size okuduğum Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında dün akşamdan itibaren bir şeyler serbest. Neler? Vallahi ben sabaha kadar epeyce okudum bunu. Pek bir şey çıkaramadım. Ama bildiğim şu, opera ve bale Türkiye'de daha çok ödenekli olarak, daha çok değil hani %99.9'u belki bu oranda abartmayayım ama devlet eliyle yapıldığı için tiyatro artık açık ve kapalı alanlarda salgın koşullarına uyulmak şartıyla serbest. Sonrası, bir insanın iki dudağının arasına bırakılmış, doğrudan bir sanat politikası olmayan bir ülkede ne kadar devam edebilirse yasağın bundan sonra gevşemesi ya da sertleşmesi de ona bağlı işte. Birinin aklına estiği anda, mesela kendisiyle ilgili hoşlanmayacağı bir takım sözler kullanıldığı için yarın tekrar yasak gelebilir. Bunun pandemiyle falan bir alakası yok. Herkes kendine itiraf etsin. Eğer pandemiyle bir alakası olsa biz mesela okulları bile hala tartışıyor olmazdık. Bunun demokrasiyle bir alakası var. Biz kendimiz istediğimiz için yaşamımızın içinden çay kaşığının ucuyla bir takım unsurları kazandık. Dün gece itibariyle biz artık tiyatro sanatçılarının en azından gösterilerine devam edebileceğini, azaltılmış koltuklarda özel önlemlerle devam edebileceğini gördük. Ama şunu hala bilmiyoruz. %50 kapasiteyle oynayacak, kendi tiyatro salonuna sahip bir insan. Mesela tiyatronun devamını nasıl sağlayacak sürekliliğini? Nasıl yapılacak bu? Sonuçta siz kapasiteyi %50'ye indirseniz de o oyunun çıkartılması için aynı sayıda insan çalışacak. Yani siz atıyorum Hamlet oynarken karakterlerden bir kısmını mesela çıkartıp ama tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu kadar fazla oyuncu istemiyorum deme şansına sahip değilsiniz ki. Ya da şunu yapamazsınız. Oyunun herhangi bir yerinde kullanılacak ışıkları küçültme şansınız yok sizin. Aynı sayıda insanla aynı işi yapıp daha az getiriye sahip olmaya razı olacaksınız. Yani ölümün gösterildiği bir yerde sıtmanın titremesini kendinize hak göreceksiniz. Nereye kadar? Nereye kadar? Soru bu. Devletin bir sanat politikası yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle yayınlanan böyle dandik genelgelerle biz sağa sola çarpmaya devam edeceğiz. Bir akşam bir şey olacak, ertesi akşam bambaşka bir şey olacak. Ne kadar serbest biz bilmeyeceğiz. Ama doğrusu bu değil. Sanat dediğimiz şey, hani tiyatronun uzun tanımının içinde insanı insana insanla falan geçin bunu. Orada izlediğin sensin. Sadece bu kadarını bil yeter. Orada izlediğin sensin. Ve hayatta anlamadığı her şeye tiyatro yakıştırması yaparak aklınca aşağılayan insanlar en fazla bu kadar bir duyuru yapabiliyorlar. Oysa bunun ardından konuşulacak binlerce şey olmalı. Nasıl yaşayacak o insanlar? Kaç gösteri yapılacak? %50'ye düşürülmüş kapasite içinde insanlar ne kadar hayatlarına sahip çıkabilecekler? Bunlar belirsiz. Bir lütuf gibi dün akşam saatlerinde insanlar şunu söylüyorlar. Yaşasın ya, tiyatro serbest kaldı. Binlerce yıldır, hani daha önce de söyledim ya, Aristofanes'in Bokarca kuşuna bindiği günden beri tiyatro serbest zaten. Herkes kafasını rahat bıraksın bu konuda. Ne yapılırsa yapılsın, tiyatro sanatçıları dertlerini anlatmaya devam edecekler. Onları sıkıştırmak, yok etmek falan mümkün değil. Ama şu var ya, şu genelge, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge, aslında bizim ne kadar sanattan kopuk insanlar tarafından yönetildiğimizi gösteriyor. Çünkü bu önü sonu olmayan bir duyuru. Nereye kadar? Kimle, ne kadar, ne zaman aralığı içinde? Hiçbirini bilmiyoruz. Sadece sevineceğimiz şey şu, hayatımızdan kepçeyle alınan, hatta yetmez deyip birkaç kepçe daha suyundan da alınan pek çok şey dün akşam çay kaşığının ucuyla damlatılarak geri verildi. Nereye kadar? Bilmiyoruz ki. Eğer sanata sahip bir ülke olsak, sanat politikası olan bir ülke olsak, bu ülkenin sanatçıları ne kadar gevşediğimizi anlatırlardı bize. Anlatabilecekler mi? Vallahi ellerinden geldiğini yapacaklarından eminim. Ama nereye kadar anlatacaklar? O biraz da bunu istemeye bağlı. Yani halk bunu istemezse bir şey vermeyecek olan iktidarla ne kadar yürüyebileceğimize bağlı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden falan bakmıyoruz. Bakmayacağız ya. 5 yıldır bas bas bağırıyoruz. Biz aynı insanlar değiliz. Aynı ülkeyi seviyoruz. Hepimizin farklı gerekçelerle bu ülkeyi sevmeye ilişkin bir durumu var. Doğrudur. Ama temeli şu. İçinde yaşayalım, ayağımız yere bassın ya da çok uzağında olalım fark etmiyor. Bu ülkenin adı geçtiği zaman burnumuzun direği sızlıyor hepimizin. Ve diyoruz ki biz birlikte yaşayacağız kardeşim. birlikte yaşayacağız. Demokrasi bir tahammül sanatıysa birlikte yaşayacağız, öteki demeden birlikte yaşayacağız şimdi. Hani o baştaki ayrılığımız var ya, yaşam tarzına müdahale dışında insanların hiçbir şekilde dertleri, tasaları olmadığı, yaşam tarzına müdahale edildiğinde de seslerini çıkarttığı bir düzen anlamına geliyor. Demokrasi dediğimiz şey bu. Bu yayın sürmeli, benim de katkım olmalı ama nasıl olmalı bilmiyorum diyenler için bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Ünsal Ünlü yazın arama çubuğuna. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesi var ya. Ona dokunmanız hayati önem taşıyor işte. Sadece bir tek mail adresi yazarak yapacaksınız. 5 kuruş paranız çıkmayacak cebinizden. Ama diyeceksiniz ki ben her şeyin konuşulmadığı, hayatımın anlatılmadığı, bugünün yalaka saçma medya düzenine mahkum falan değilim. Ben seçerim. Bir de onun yanında zil işareti var. Görmüşsünüzdür. Zilin manası da şu. Yayınlar başlamadan bana bir haber versene diyorsunuz YouTube'a. O da haber veriyor. Bir de yeni düğme var. Üzerinde katıl yazıyor. Katılın da anlamı eğer isterseniz küçük katkılar yaparak aylık 5 lira, aylık 15 lira ya da aylık 60 liralık katkılarla bu yayını destekleyebileceğiniz anlamına geliyor. Yapmazsanız canınız sağ olsun. Zaten mecbur değil ki. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve hep parasız olacak. Her zaman. Bu benim size taahhüdüm. Katıl eğer isterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bugünden sonra değişmeye şansına sahip. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.